Ayrım 21, sayfa 129, 2. Bayezid dönemi, parantez içinde 1481-1512, Fatih dönemine tepki. Bayezid ve Cem. Fatih'in ölümüyle beraber korkunç bir Yeniçeri isyanı, oğulları Cem ile Bayezid arasında taht için tehlikeli bir iç savaş ve devlet idaresinde ve sosyal ekonomik işlerde Fatih'in siyasetine karşı kapsamlı bir tepki dönemi başlar. Fatih'in son yıllarında devlet işleri Vezir-i Azam Karamani Mehmet Paşa elindeydi. O, toprak siyasetinden ve yeni vergilerden sorumlu olduğu gibi, devlet idaresinde de kulları iktidardan uzaklaştırmak ve divana Faik Paşa ve Manisazade gibi ulema ve katip sınıfından kimseleri vezir olarak sokmakla, İshak Paşa ve Gedik Ahmet Paşa gibi kul aslından eski ricalin şiddetli nefretini kazanmıştı. Fatih ölür ölmez bu rical etraflı bir komployu uyguladılar. Yeniçerileri ve Amasya'da vali olan Şehzade Bayezid'i bir müttefik buldukları gibi, mali siyasetten şikayetçi olan halk tarafından da desteklenmekteydiler. Konya'da vali Şehzade Cem, babasının sıkı idaresini ve fetih politikasını devam ettirecek görünüyordu ve Fatih tarafından halife olarak tercih olunmuştu. İshak Paşa tarafından tahrik edilen Yeniçeriler, ölen sultanın karargahından dönerek İstanbul'da Karamani Mehmet Paşa'yı feci şekilde öldürdüler, ticaret yerlerini yağma ettiler. İshak Paşa öbür yandan Cem'in payitahta gelmesini önleyerek Bayezid'i İstanbul'a getirtip tahta çıkardı. Yeni sultanla babası gibi sık sık yeni akçe çıkarmama, emlak ve evkafı sahiplerine geri verme koşulları kabul ettirildi. Bayezid'e nüfuslu bir kişi tarafından yazılan mektupta babasının siyasetini terk etmesi ve dedesi II. Murat'ın siyasetine dönmesi tavsiye ediliyordu. Bu sırada Cem de Bursa'ya gelip sultanlığını ilan etti, adına para bastırdı. Bayezid, İshak Paşa yardımıyla Gedik Ahmet Paşa'yı İtalya'ya geçireceği orduyu hazırlamakla meşgul bulunduğu Arnavutluk'tan kendi yanına gelmeye ikna edebildi. Yeniçerilerin taptığı bu büyük asker, Cem'i mağlup etmeyi başardı ve imparatorluğun gerçek hakimi durumuna geldi. Kendi adına o sırada yapılmış bir tercümede Gedik Ahmet, sultanı tahta oturtan bir sıfatıyla anılmakta, sonsuz iktidarı övülmektedir. Bayezid ve Amasya'dan gelen yakınları, onun çekingen politikasını açıkça kötüleyen bir diktatörü, nihayet Cem tehlikesi bertaraf edildikten sonra bir ziyafet sonunda katlettiler. Parantez içinde 18 Kasım 1482. Gedik Ahmet'in kayınpederi İshak Paşa da emekliye çıkarıldı. Bayezid şimdi tahtına gerçekten sahipti. Babasının siyasetine karşı olarak o barışsever, yumuşak, hoşgörülü bir idare getirdi. Fatih devrine karşı tepkinin bir göstergesi olarak Çandarlı İbrahim divana vezir atandı. Bayezid, babası zamanında devletleştirilmiş emlak ve evkafın büyük bir kısmını sahiplerine geri verdi ve bunun için çağdaş yazarlar tarafından adaleti, şeriata bağlılığı göklere çıkarıldı. Devrin büyük tarihçisi Kemal Paşazade, onun saltanatını Fatih devrinde yapılmış büyük fetihleri teşkilatlandırma ve böylece imparatorluk yapısını kuvvetlendirme, adalet ve hakka dayanan bir idare kurma devri olarak selamlar. Bayezid devri, parantez içinde 1481-1520, kültür bakımından da Fatih zamanındaki cereyanlara bir tepki simgeler. O, babası zamanında İtalyan sanatkarları tarafından yeni sarayın duvarlarına yapılmış freskoları söktürüp pazarda sattırdı. Amasya'da beraberinde gelen ulemanın etkisi altında, şeriatın her alanında uygulayıcısı ve dikkatli bir takipçisi olarak kanun ve nizamlarda, idarede, Fatih devrinde çok genişleyen örfi devlet kanunları alanını daralttı. İtalya'ya götürülen Cem'e karşı halka kendini sevdirmek ve saltanatını kuvvetlendirmek için şeriatı gözetici oldu. Bayezid yine saltanatını kuvvetlendirmek amacıyla Gedik Ahmet'i bertaraf ettikten sonra büyük bir gaza başarısı sağlamak zaruretini duyuyordu. Bunun için Fatih'in başarısızlığa uğradığı Bogdan'ı seçti. Karadeniz ve Kırım'a sarkmak isteyen kuvvetli Lehistan, parantez içinde Polonya Krallığı'nın himayesini sağlayan Bogdan Bey'i Büyük Stefan'ın elinden Kilya ve Akkerman'ı aldı. Böylece Kuzey memleketlerinin Akdeniz'de ticaretinin bu iki önemli antreposunu imparatorluğa bağladı. Bu ticarette hayati menfaatleri olan Stefan, nihayet Osmanlı bağımlılığını kesin olarak kabul etti. Bu sefer de Kırım Hanı bir tabi sıfatıyla Osmanlılarla işbirliği yaptı. Bogdan'da nüfus ve egemenlik sorunu ileride Osmanlılarla Lehistan arasında mücadelenin esas konusu olacaktır. İki memleket arasında ilk büyük savaş başlıca bu mesele yüzünden çıktı. Parantez içinde 1496-1498. Bogdan Seferi Bayezid için gerçek bir başarıydı. Cem'in ölümüne kadar, parantez içinde 25 Şubat 1495, Bayezid'in iç ve dış siyaseti onun dönmesi korkusu altında kaldı. Papalığa tabi Rodos şövalyeleri elinde tutsak olan Cem, Hristiyan hükümdarlar, başlıca Macaristan tarafından bir Haçlı seferinde kullanılmak üzere papalıkla uzun görüşmelere konu oldu. Fakat Bayezid, Rodos şövalyeleriyle yaptığı bir anlaşmaya göre, Cem tutsak tutulduğu sürece sözde onun masrafı için yılda 45 bin altın ödemeyi kabul etmişti. Cem, Fransa'dan Roma'ya getirildikten sonra, parantez içinde 4 Mart 1489, bu büyük gelir kaynağından papa yararlandı. Fransız Kralı 8. Charles gelip Cem'i zorla aldıysa da Fatih'in bahtsız oğlu Napolyon'da hayata veda etti. Parantez içinde 1495. Bayezid, Cem korkusuyla bir Haçlı seferine ön ayak olabilecek Macaristan ve Venedik'le antlaşmalar yaparak bir barış devresi açmıştı. İtalyan saraylarıyla ve papalıkla diplomatik ilişkilere girdi. Hatta Fransa kralı İtalya'dan sonra Bayezid'e saldıracağını ilan edince, Charles'a karşı Papa, Venedik ve Napoli kralı ile Bayezid arasında yaklaşma oldu. Öte yandan doğuda Memlüklere karşı yaptığı yıpratıcı uzun savaş, parantez içinde 1485-1491, Bayezid'i Avrupalı güçlerle barışa zorluyordu. Karaman ve Dulgadır sorunları yüzünden gergin olan Osmanlı-Memlük ilişkileri, Cem sorunu yüzünden daha da gerginleşti. Memlük Sultanı Kaytbay, 1481'de Cem'i kabul etmiş ve sonra 1482 yazında onun Karamanoğlu Kasım Bey ile birlikte Orta Anadolu'da harekatta bulunmasını kolaylaştırmıştı. 1485'te patlak veren savaş Osmanlılar için başarılı olmadı. Altı büyük seferden sonra yorgun düşen her iki taraf, statükonun korunması esası üzerinde barış imzaladılar. Parantez içinde 1491. Memlüklerle mücadelenin nedeni yalnız iki devlet arasındaki küçük Türkmen beyliklerini kontrol altına almak sorunundan ibaret değildi. Mekke ve Medine'yi kontrol eden ve halifeyi yanında bulunduran Mısır Sultanlığı, Osmanlı Sultanına karşı üstünlük iddiasındaydı. Venedik'le Savaş 1499-1502. Cem tehlikesi kalktıktan sonra Bayezid o zamana kadar görülmemiş büyüklükte bir donanma inşasına başladı. Şimdi Osmanlılar Avrupa'da Haçlı hazırlıklarına karşı sert bir şekilde cevap vermeye kararlıydılar. Osmanlı Devleti İtalya Harpleri sırasında, parantez içinde 1494-1554, Avrupa diplomasisinin ayrılmaz bir unsuru durumuna geldi. Avrupa'da ümitsiz duruma düşen her devlet son çare olarak Osmanlılardan yardım alacağını söylemekle düşmanını korkutmaya çalışıyor yahut sık sık değişen koalisyonlar Osmanlılara karşı Haçlı Projesi adı altında gizlenmeye dikkat olunuyordu. 1497'de Fransız Venedik İttifakı'na karşı Milano, Ferrara, Mantua ve Floransa Bayezid'e başvurdular. Venedik'e savaş açarsa yılda 50 bin düka vermeyi vaat ettiler. Venedik'in Balkanlarda son köprü başlarını tasfiye etmek için batıda koşullar Osmanlılar için çok elverişli görünüyordu. Papa, Napoli ve Milano Bayezid'i teşvik ediyorlardı. Bayezid yardım vaadinde bulundu. Hatta 1480'de geri kalmış olan İtalya istilası da bazı Türk devlet adamlarının zihnini işgal ediyordu. Venedik'in Fransa ile ittifakı Osmanlıları bir hayli endişelendirmekteydi. Batı ticaret mallarından vazgeçemeyen Osmanlılar, Venedik'le bir savaş halinde Floransa'ya güveniyorlardı. 1499'da bir Floransa konsolosu, parantez içinde Emino, İstanbul'a yerleşti. Gerçekten de Fatih zamanında olduğu gibi Osmanlı-Venedik Savaşı'ndan Floransalılar büyük ticari yarar sağlayacaklardır. Venedik-Osmanlı Savaşı, parantez içinde 1499-1502, Osmanlı donanmasının artık Akdeniz'in hakimi Venedik'le açık denizde boy ölçüşebilecek bir duruma geldiğini gösterdi. Bir Venedik casus raporuna göre, o zaman Türk donanmasında savaş gemileri 78 Kadırga, parantez içinde Galley, 25 Kalyata, parantez içinde Galeotta ve yeni yaptırılmış olan iki büyük kökeden oluşuyordu. Bu kökelerden her biri 1800 ton büyüklüğünde olup dünyanın en büyük gemileri sayılmaktaydı. Hazineye 40 bin altına mal olmuştu. Donanma ile karadan bizzat sultan idaresine gelen ordunun işbirliği sayesinde Lepanto alındı. Parantez içinde 28 Ağustos 1499. Ertesi yıl Osmanlıları barışa zorlamak için Fransız elçileri İstanbul'a gelerek tehditler savurdular. Venedik, Avrupa'da bir Haçlı ittifakı meydana getirmek için büyük çaba gösterdi. Papa faaliyete geçti. Fakat Venedik'in rakibi olan İtalyan devletleri Bayezid'i gizlice teşvik ediyorlardı. Bayezid, İtalya'da Otranto kendisine terk edildiği takdirde Napoli kralına 25 bin asker yardımcı göndermeyi vaat etti. 1500 yılı seferinde Osmanlı Kara ve Deniz Kuvvetleri Modon, Navarin ve Koron'u aldılar. Venedik nihayet Macaristan'ı savaşa ikna etti. Macarlar Sırbistan'a saldırdılar. Lehistan, Bogdan ve Rusya'nın ittifaka katılmasından korkuluyordu. İspanyollar, Fransızlar, Rodos şövalyeleri, Papa ve Portekiz, Akdeniz'de Venedik'e yardımcı kuvvetler gönderdiler. Bu durum ve Anadolu'da olayların ciddileşmesi üzerine Osmanlılar Mora'da Venedik elinde kalan kaleleri Nauplia ve Monemvasia'yı almak için ciddi girişimde bulunmadılar. Bayezid'in İtalya'daki dostları Milano ve daha sonra 1501'de Napoli, Fransız ve İspanyollar tarafından işgal olundu. Bayezid'in Epirus'ta hazır yardım ordusu denize geçmeye cesaret edemedi. Fransız ve Venedik donanmaları gelip Midilli'ye taarruz ettiler. Ertesi yıl İstanbul'da barış görüşmeleri başladı. 14 Aralık 1502'de Venedik'le İstanbul'da, 25 Mart 1503'te de Macaristan ve diğer Hristiyan devletlerle Buda'da barış antlaşmaları imzalandı. Genelde bu Osmanlı zaferi, Osmanlı Akdeniz egemenliğine bir başlangıç olması bakımından çok önemlidir. İkinci olarak da İtalya harplerinin bu ilk aşamasında Osmanlılar güç dengesinde önemli bir ortak olarak Avrupa politikasına girmiştir. İleride İtalya harplerinin ikinci aşamasında bu siyasetin Fransa ile ittifaka kadar geliştiğini göreceğiz. Yine bu devirde kayda değer bir olay da şudur. İspanyol hükümdarları tarafından Granada Müslüman Devleti'nin istilasına girişilmesi, parantez içinde 1492, oradaki Müslümanların 2. Bayezid'den yardım istemelerine neden olmuş ve Bayezid, Kemal Reis idaresinde bir donanmayı İspanyollara karşı Batı Akdeniz'e göndermiştir. 1492'de İspanyolların sürdüğü 100 bine yakın İspanyol Yahudisi, Sultanın izni ve himayesiyle Osmanlı ülkesine kabul edilmiş, İstanbul, Selanik, Safet ve bazı Rumeli şehirlerine yerleştirilmiştir. İspanyol hükümdarları tarafından sıkıştırılan Granada Müslüman Devleti'nin 1482'de elçi göndererek 2. Bayezid'den yardım istemesi, Osmanlıların İslam aleminin hakiki koruyucusu rolünü ortaya koyan olaylardan biriydi. Cem korkusu sebebiyle Osmanlı hükümeti uzun zaman yalnızca ilgi ve kaygı gösterisinde bulundu. Granada Müslüman Devleti İspanyol boyunduruğu altına düşüp, parantez içinde 1492, Kuzey Afrika İslam memleketleri bir istila tehlikesi altına girince, Doğu Akdeniz'de Hristiyan korsanlarına karşı faaliyette bulunan Türk korsanları, faaliyetlerini Batı Akdeniz'e naklettiler. Bu korsanlardan Kemal Reis, 1494 tarihinde resmen Osmanlı donanması hizmetine alındı. Onun getirdiği yeniliklerle Osmanlı donanması, ileride görülecek büyük başarıların temelini atmış oldu. Donanmaya özel bir ilgi gösteren 2. Bayezid'in en önemli başarıları arasında, çağdaş tarihçi Kemal Paşazade'nin işaret ettiği gibi, Osmanlı Devleti'ni üstün bir deniz devleti, parantez içinde sea power, durumuna getirmiş olması da vardır. Kızılbaş Ayaklanması Şah İsmail. Venedik Harbi'ne son verme gereği, Toros Dağlık bölgesindeki yoğun göçer kabilelerin oluşturduğu tehditten ileri gelmiştir. Osmanlılar, yörükleri Anadolu'dan gruplar halinde Rumeli'ye geçirmiş, yahut parçalayarak küçük obalar halinde birbirinden uzak bölgelere yerleştirmişlerse de, Türkmen göçerlerinin büyük kısmı Toroslar'da, Teke'den Maraş'a kadar hala hakim durumdaydılar ve Karamanoğullarından İran'a kaçıp sığınmış olanların tahriklerine yahut Suriye'den gelen kışkırtmalara uyarak Osmanlı idaresine karşı zaman zaman ayaklanmaktan geri kalmıyorlardı. Bu sürekli huzursuzluğun derin sosyal nedenlere dayandığını görüyoruz. Osmanlı Devleti merkeziyetçi bir devlet haline gelince, bu Türkmen aşiretlerinin hareketlerini gittikçe daha çok kontrol altına almak istemiş, vergi tahrir defterlerine geçirmiş, miktarı az olmakla beraber vergileri düzenli almaya çalışmıştır. Boy beyleri idaresinde bağımsız bir hayat süren ve hayvancılık ekonomisinin gereklerine uyan bu aşiretler, merkezi idareyi dayanılmaz bir baskı ve zulüm idaresi olarak hissediyorlardı. Onların devletin vergi defterlerine yazılmaktan kaçmaya çalıştıklarını, haymane veya haricez defter yani defterde kaydı olmayan reaya sıfatıyla serbest dolaştıklarını biliyoruz. Dulgadır Türkmenleri kendilerini tahrire gelen devlet memuru, parantez içinde Emin ve adamlarını bir gecede yok etmişlerdi. Bazı aşiret beyleri hala Osmanoğlu diye andıkları Osmanlı hükümdarını kendileriyle denk sayarlardı. Osmanlı Devleti tarım ekonomisine dayanan, büyük gelir kaynakları çiftçi kitlelerinin üretimine bağlı bir devlet sıfatıyla, göçerlerin mevsimlik göçlerine karışıyor ve yaptıkları zararlara karşı cezalar koyuyor, yağmaları şiddetle cezalandırıyordu. Özetle yörükler, kendi ekonomik faaliyetlerini ve hayat sahalarını kısan, aşiret hukukuna ve adetlerine önem vermeyen Osmanlı rejimini bir baskı rejimi olarak görüyorlardı. Şeriatı, padişahın kanunlarını ve merkezi idareyi temsil eden kadıları ve kulları düşman gibi görüyorlar. Sünni İslamiyet'i temsil eden rejime karşı, İslamiyet'in kendi kabile adetlerine ve şamanist inançlarına uygun bir şeklini telkin eden heterodoks derviş tarikatlarına fanatik bir bağlılıkla bağlanıyorlardı. 13. yüzyıldan beri kırmızı külahlarıyla tanınan militan Alevi Türkmen göçerleri, Kızılbaş genel adı altında anılmaktaydılar. Kızılbaşlar koyu Şii Alevi olup Türkmenlere hitap eden bir tarikatın başı Erdebil Şeyh ailesine daha 15. yüzyılın ilk yarısından beri bağlıydılar. Onlar bu aileden Şeyh Cüneyt ve Şeyh Haydar'ın yanında Trabzon Rumlarına ve Gürcülere karşı gazalara katıldılar. Türkmen hükümdarı Uzun Hasan'la akrabalık kurmuş olan aile, bir Türkmen yurdu olan Doğu Anadolu'da ve İran'da büyük nüfuz kazanmıştı. Karamanoğulları idaresinde Osmanlılara karşı mücadeleyi kaybetmiş Türkmen kabileleri, şimdi her zamandan ziyade Safeviler etrafında toplandılar. Şeyh Haydar'ın oğlu İsmail zamanında Erdebil Sufileri, Azerbaycan, Doğu Anadolu, Irak ve İran'da siyasi egemenliği ele geçirdiler. Anadolu'daki Kızılbaşların manevi ve siyasi lideri sıfatıyla Şah İsmail, parantez içinde 1501-1524, Osmanlılar için güçlü bir rakip olarak ortaya çıktı. Ataları gibi gazilik iddiasında bulunan İsmail, Osmanlı Sultanı'na bu bakımdan da rakip olma iddiasındaydı. Şah, Uzun Hasan'ın Anadolu'daki siyasi gayelerini benimsemiş olup, Venedik'le Osmanlılara karşı ittifak arıyor, topçu kuvveti istiyordu. İsmail 1502'de ve 1507'de iki kez Osmanlı topraklarını çiğnemekten çekinmedi. Anadolu Türkmenleri onu kendi hükümdar ve pirleri sayıyordu. Bu meydan okuma karşısında Bayezid yine barışa bağlı kaldı ise de Trabzon valisi Selim şiddetle karşılık verilmesini istiyordu. 1511'de Şah kulu Güneybatı Anadolu'da Teke ilinde Kızılbaşların başında ayaklandı ve Kütahya'yı zapt ve Beylerbeyi'ni katletti. Bursa'yı tehdide başladı. Ona karşı hareket eden Vezir-i Azam Hadım Ali Paşa savaş meydanında maktul düştü.